Ayrım 7, sayfa 47. Agustinus. Sokrat'ın büyüklüğü halk meclisinin önünde suçluluk ithamıyla dikildiği anda bile gözlerinin kalabalığı değil bireyleri görmesidir. S. Kierkegaard. Ben seni geç sevdim. Ne denli eski ve o denli yeni güzellik. Seni geç sevdim. Ben dışarıdayken sen benim içimdeydin. Ve ben seni dışarıda arıyordum. İğrençliğimle çekici yaratıklarına saldırıyordum. Sen benimleydin ama ben seninle değildim. Agustinus. Sayfa 49. Hayatı ve felsefesi. Agustinus, babası pagan, annesi Hristiyan bir ailenin çocuğudur ve annesi Monica'nın onun eğitimi ve fikri gelişimi üzerindeki etkisi büyüktür. Hem annesinin etkisi hem de Agustinus'un çocukluk ve ilk ergenlik döneminde yaşadığı kişisel tecrübeler onun felsefeye yönelmesine neden olur. Cicero'nun Hortensius'unu okuduğunda 19 yaşındadır. Agustinus ilk felsefi hikmet sevgisini bu eserden almıştır. Cicero ve felsefi düşünceleri genç Agustinus üzerinde derin bir tesir icra eder. Hatta bu etki o kadar yoğundur ki çevresindeki öğretiler Cicero felsefesi merkezinde değerlendirmeye tabi tutulur. Mesela bu dönemde ele alınan Hristiyanlık öğretileri Cicero felsefesiyle karşılaştırıldığında ona göre oldukça yetersiz görünmektedir. Özellikle de ahlaki kötülük problemi konusunda Hristiyanlığın söyledikleri kendi içerisinde çelişkilerle dolu olup, Hristiyanlığın bu problemi çözmede yapabileceği hiçbir şey yoktur. Çünkü Hristiyanlar bir yandan insanların maruz kaldıkları kötülükleri görmekte, diğer yandan da her şeyi Tanrı'nın yarattığını ve Tanrı'nın iyi olduğunu söylemektedirler. Agustinus'a göre böyle bir düşünce örgüsü içinde kötülük problemini çözmek mümkün değildir. Sayfa 50. Kötülük problemini çözme gayreti Agustinus'u gençlik yıllarında manicilerin düşüncelerini benimsemeye sevk eder. Belirli bir süre manicilerin kötülük problemini rasyonel gerekçelerle çözdüğüne inanan Agustinus, zamanla söz konusu problem konusunda onların da yetersiz olduğunu düşünmeye başlar ve neticede manici öğretiyi terk eder. Ona göre Hristiyanlar, düşünmeden önce iman et demekte, maniciler ise ahlakı temellendirmede yetersiz kalmaktadırlar. Böyle bir düşünce gerilim içerisinde Agustinus, akademiciler olarak adlandırılan yarı felsefi septik bir gruba dahil olur ve akademiciler gibi hiçbir hakikatin insan tarafından kavranamayacağı düşüncesini benimser. Septik felsefeyi kabul eden genç Agustinus, bu dönemde sadece septik değil, aynı zamanda materyalisttir de. Hatta o, septikliğiyle bütünleştirdiği materyalizmini, Tanrı'nın bile ancak büyük maddi bir kütle olarak düşünülebileceği inancına kadar götürür. Agustinus, 384 yılında Milan'da retorik profesörü olur ve buradayken Milan piskoposu olan Ambros'la tanışır. Ambros'la tanışıklığı retorikle alakalı tartışmaların ötesine de geçer ve Hristiyanlık öğretilerinin derinlemesine tahliline dönüşür. Bir yandan Ambros'tan Hristiyanlığı öğrenen Agustinus, diğer yandan da ciddi bir şekilde Platon ve yeni Platonculukla ilgili kitaplar okumaktadır. Plotinus'un Eneadları, materyalist felsefeyi bırakmasına ve immateryal bir düşüncenin imkanını benimsemesine neden olur. Platonculuk ve yeni Platonculuk, Agustinus'un uzun yıllardır çözmeye çalıştığı kötülük problemini halletmesine de yardım eder. O, kötülüğün pozitif bir gerçekliğin olmadığı ve aslında iyiliğin yokluğu düşüncesini yeni Platonculuktan çıkarır. Kısacası Platonculuk ve yeni Platonculuk, Agustinus'un tam anlamıyla materyalizm, septiklik ve manici dualizmi bir kenara atmasını sağlar. Bununla birlikte Platonculuk ve yeni Platonculuğu hareket noktası olarak kabul eden Agustinus için ahlakla ilgili problemler hala çözülebilmiş değildir. İşte bu ahlak ve inançla ilgili temellendirmeye kaygıları Agustinus'u Ambrose'nin seremonilerine yönlendirir ve dolayısıyla da Hristiyanlığa meyletmesine neden olur. Sayfa 51. Platonculuk ve yeni Platonculuk, Agustinus'un Hristiyanlığı kabul etmesinde ve Hristiyanlığı makul bir öğreti olarak görmesinde etkili olmuştur. Zira o, bundan sonra artık Hristiyanlığa karşı zihni ve duygusal bir ilgi duymaya başlar ve gerçek felsefenin Tanrı'yı bilmek olduğunu iddia eder. Artık Agustinus için Platonculuk ile Hristiyanlık, kendi sisteminin ayrılmaz parçaları olmuş ve her iki öğreti onun felsefi sistemi içerisinde birleştirilmiştir. Bu düşüncelerini Agustinus, "Benim yeni Platoncular arasında bulduğum şeylere dinimizin öğretileri karşı çıkmıyordu" şeklinde dile getirir. Agustinus felsefesinde Hristiyanlık ile Platonculuk o kadar iç içe geçer ki, iman ile aklın tesanüdü sağlanmadan gerçek felsefenin kavranamayacağı iddia edilir. Fakat felsefe başlangıç, iman ise sonuçtur. Yani Agustinus'a göre kişinin felsefeyle yakaladığı hikmet yoluna imanla devam etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda o, vahiy olmadan akletmeyi ya da hikmete ulaşabilmeyi mümkün görür. Bununla birlikte mutluluğa ulaşmak için bu asla yeterli değildir. Çünkü ona göre hiçbir insan Tanrı'nın yardımı olmaksızın gerçek anlamda hikmet ve mutluluğa ulaşamayacaktır. Sonuçta Agustinus, somut bir varlık olan insanın hikmete ulaşabilmek için Hristiyanlığın bakış açısından hareket etmedikçe kurtuluşa eremeyeceğine inanır. İşte bu bağlamda teoloji ve felsefe Agustinus için bir ve aynı şey olmaktadır. Ona göre kişi iradesini dönüştürmedikçe gerçek anlamda felsefe yapamaz, bu ise açıkça Tanrı'nın lütfuyla mümkündür. Böyle bir düşünce yapısına sahip olan Agustinus'un fikirleri 13. asra yani Thomas Aquinas'a kadar neredeyse bütün Orta Çağ'a hakim olan yegane anlayış durumundadır. Kısacası teoloji perspektifinden yaklaşmaksızın Agustinus felsefesini tartışmanın ya da anlamanın mümkün olmadığı gözükmektedir. Agustinus sadece felsefi bir eser yazmamıştır. O bir filozof olmaktan ziyade bir iman savunucusu ya da Hristiyanlık içindeki sapkınlara karşı müdafaa görevinde bulunan bir teologtur. Thomas Aquinas'ın söylediği gibi Agustinus, Platonculukla Hristiyan imanını uyuşturmaya çalışan fakat dini yönü ağır basan bir Hristiyandır. Sayfa 52. Maniciler, kutsal metinlerinin doğruluğunun sırf akılla ortaya konulabileceğini, yani Agustinus'u rasyonellikle kendi dinlerine iman etmeye ikna edebileceklerini iddia etmişlerdi. Agustinus ise şimdi ters bir yolla kutsal metinlere iman sayesinde metinlerin öğretmeye çalıştığı hikmete ulaşmayı hedeflemektedir. Fakat bizzat Agustinus'un fikri tecrübesi ve hakikat arayışındaki mücadelesi bize iman hakikatlerini kabul etmeden önce belli bir akli çalışmanın gerekliliğini de göstermektedir. Agustinus'a göre inanılan hakikatler sırf akılla ispatlanır olmasa da bunlara inanmanın yerinde olduğu ispatlanabilir ve bunu yapacak, yani imanı anlayacak olan akıldır. Demek oluyor ki Agustinus için hem imandan önce hem de imandan sonra akıl ya da akletme söz konusudur. Özellikle vahyedilen şeyleri anlamak akılla mümkündür. Yani Tanrı'nın açığa çıkarttığı şeyler ya da vahiy ile ilgili önermeler İmandan sonra aklımızla idrak edilmelidirler. Agustinus'a göre bu idrak imanın içeriği hakkında insanın ulaşabileceği en son noktadır ve iman etmek için anla (parantez içinde intellige ut credas) anlamak için iman et (parantez içinde crede ut intelligas) gibi ifadeler böyle bir durumu anlatmak için kullanılırlar. Aziz Anselmus, daha sonra bu öğretiyi Agustinus'un düşüncesine sadık kalarak, idrak anlayışı içindeki iman şeklinde dile getirecektir. Sayfa 53. Septiklik ve Agustinus. Agustinus'un belirli bir dönem hakikatin insan tarafından kavranamayacağını iddia eden bir septik olduğundan bahsetmiştik. Fakat Agustinus fikri gelişimi ve değişimi içerisinde sonradan belirli bir doğruya ya da hakikate ulaşılabileceğine inanmıştır. İnsanların belirli bir hakikate ulaşıp ulaşamadıkları sorunu onun için problem teşkil etmemiştir. O, septik düşünceyi terk ettikten sonra septiklerin yanılgılarını detaylı bir şekilde ortaya koymak için Akademiklere Karşı adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitapta Agustinus'un insan aklının çelişmezlik ilkesinin gerçekliğini septiklere karşı bir delil olarak sunduğunu görürüz. Bizler aynı anda bir şeyin hem var hem de yok olamayacağını biliyoruz. Çelişmezlik ilkesi bize ancak bu iki şeyden birinin doğru olduğunu söyler. Yani bir şey ya vardır ya da yoktur. Üçüncü bir olasılık yoktur ve zihin böyle bir şeyi duyuma dayanmadan evrensel olarak da bilebilmektedir. Bu ise hem algılayanın hem de objenin relatifliği sorununu kesin bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. Kısacası septiklerin dediği gibi dünya ya da evren çelişkilerin birliği değildir. Doğa bir ya da çoktur önermelerinden sadece biri doğru olabilir. Aynı anda ikisinin de doğru olması mümkün değildir. Biri doğru ise kesin olarak diğeri yanlış olacaktır. Dolayısıyla da septiklerin hiçbir hakikat yoktur anlayışının yanlış bir muhakemeye dayandığı ortaya çıkmaktadır. Agustinus septiklere diğer bir eleştirisinde de şunları öne sürer. Şayet bir kişi herhangi bir şeyden şüphe duyuyorsa, o zaman en azından kişinin şüphe duyması lazım gelir. Aksi takdirde o kişi kendi varlığını bir hakikat olarak kabul ediyor demektir. Yani benim şüphe duyabilmem için öncelikle var olmam gerekir. Bu ise en azından kendi öznelliğimden şüphe duyamayacağım anlamına gelecektir. Sayfa 54. Agustinus, septiklerin nasıl biz uykuda rüya görüyorsak, işte baktığımız, gördüğümüz şu şey de bir rüyanın sonucu olması. Aynı şekilde kendi varlığımızın farkına varışımız da bir rüya yanılsaması olması tarzındaki argümanın da yeterli olmadığını düşünmektedir. Çünkü biz, biz olduğumuzu, seven varlığın kendimiz yani bizzat varlığımız olduğunu şüpheye mahal bırakmayacak bir kesinlikle biliyoruz. Aslında Agustinus'un akademiklere verdiği cevap Descartes'in "Düşünüyorum, o halde varım" formülasyonuna oldukça benzemektedir. Sadece Descartes bu metodolojiyle dış dünyadaki varlıkların gerçekliğini kanıtlamaya çalışırken Agustinus insan zihnine dönerek zihnin dışarıdaki objelerle ilişkisini temellendirmeye çalışmaktadır. Agustinus akademiklerin tarih ve otoriteye dayanan bilginin imkanını reddetmelerini, başka bir deyişle onların bilge insanın olup olamayacağı ile ilgili düşüncelerini tahlil eder. Temel soru şudur: bizlerin deneye dayanmaksızın bilge bir insanın varlığını kabul etmemiz mümkün müdür? Şayet biri bilge olduğunu söylüyorsa o en azından çok şey biliyor demektir. Bu bir yana, acaba bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün müdür? Şayet bu mümkün değilse ona nasıl bilge diyebiliriz? Agustinus'un septiklerin tecrübi bakış açılarıyla bu soruların cevaplanamayacağı görüşünü kabul ettiği görülür. Fakat o diğer yandan septikler gibi tarih ve otoriteden kaynaklanan hakikatleri reddetmez ve bilge insanın var olabileceğini ancak tarihe ve otoriteye dayalı bilgiyle kanıtlayabileceğimizi söyler. Mesela biz Platon'un bilge bir kişi olduğunu deneyle değil ancak tarih ve otoriteyle doğrulayabiliriz. Hatırlanacağı üzere septikler duyuların bizi yanılttığını ve hiç kimsenin hakikatin ne olduğunu bilemeyeceğini iddia etmekteydi. Eğer akademikler haklı ise bizim duyu verileri ile elde ettiğimiz hiçbir bilgi doğru olmamalı ve bunun neticesinde de en azından duyu verilerine dayanarak bilge insanın var olduğuyla ilgili bir imkan tartışmasına girilmemelidir. Sayfa 55. Agustinus'a göre akademiklerin, septiklerin, duyu verilerinden çıkarılabilecek hiçbir gerçekliğin bulunmadığı düşüncesi bile her zaman doğru bir çıkarım değildir. Çünkü biz duyu verilerinin bizleri yanılttığını biliyorsak en azından bu bilgimiz doğru olacaktır. Parantez aç, duyuların bizi yanılttığı bilgisi. Kapa. Yani bizler septikler gibi duyu verilerinin bizleri yanılttığını söylüyorsak, söz konusu kararı doğrudan doğruya duyu verilerine dayanarak çıkarıyoruz demektir. Kısacası septiklerin, akademiklerin söylediği gibi şayet hiçbir kesinlik ve hakikat yoksa, o zaman hiçbir gerçeklik ve hakikat yoktur önermesinin kendisi bir gerçeklik ya da hakikat olmalıdır. Bu ise onların bir şey bildiğini, yani onların hakikatin olmadığı ile ilgili bir bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. Agustinus bu düşüncelerden yola çıkarak bilginin ve bilge insanın mümkünlüğüne inandığını belirtir. Kısacası ona göre hakikat diye bir şey vardır ve onu bulmak için uğraşan, hatta ona ulaşabilen kişilerin varlığı da imkan dahilinde karşımızda durmaktadır. Bilgi ve duyum. Agustinus, kişinin objeyi duyumlayarak belirli bir bilgi elde edebileceğini kabul eder. Fakat bu tür bilgi, bilginin en düşük seviyesidir. Çünkü duyumlarımızla elde edilen objeler ve onları algılayan organlar devamlı surette bir değişim içerisinde olduğundan, duyuma dayanan bilginin kesinliği de ihtimallidir. Mesela birisi için sıcak olan, başka birisi için ılık olabilmektedir. Ancak bu, bizim duyuma dayanarak bilgi elde edemeyeceğimiz anlamına gelmemelidir. Agustinus, duyu verilerinden bilgi elde edip edemeyeceğimiz, yani objeyi duyumladığımızda ne olmaktadır sorusu üzerinde durur ve sorunu Plato bilgi kuramı ya da Platonculuğun insan anlayışıyla aşmaya çalışır. Plato'ya göre kişi ruh ve bedenden oluşan bir bütündür. Bedendeki ruh hapishanedeki tutukluya benzer. Agustinus ruh ve bedenle ilgili görüşlerinde neredeyse Plato'yu tekrarlamasına rağmen onun Platon'un hatırlama kuramına rağbet etmediği, hatta onun fikirlerini reddettiği görülür. Plato'ya göre bilgi ezeli olan ruhun hatırlamasıyla açıklanırken Agustinus bu düşünceyi kabul etmez ve bilginin ruhun bir fiili olduğu anlayışını savunur. Kısacası Agustinus'a göre biz bir obje gördüğümüzde zihin veya ruh objenin özüyle ilgili imajı kavrar ve dolayısıyla da ruhun kavradığı bu obje fiziksel bir obje değildir. Agustinus bir obje gördüğümüzde sadece onun özsel imajını kavramadığımızı, aynı zamanda onun hakkında bir yargıda da bulunduğumuzu iddia eder. Yani biz birine baktığımızda sadece onun özsel imajını kavramaz, o kişinin güzel ya da çirkin olduğu hakkında bir yargıda da bulunuruz. Aslında kavrama bir bakıma bir yargıda bulunmadır. Bizler kavradığımızı sandığımız objeler hakkında istesek de istemesek de bir yargıda bulunuruz. İşte Agustinus'a göre zihin gerçekte kavramsal yargılarla kesin bilgiye ulaşabilmektedir. Mesela 3 çocuğa 7 çocuk daha katıldığında onların 10 çocuk ettiğini zihin duyumlara bağlı kalmaksızın kavramsal bir yargıyla bilebilmektedir. Kısacası değişmez hakiki bilgi duyuma dayanmayan bilgidir ve duyum objenin ötesine geçebilen şeyin bilgisini bize sunmayacağı için sadece duyuma dayanan bilgimiz ihtimalli bir bilgi olup bilgi tasnifinde en aşağı seviyededir. Agustinus bilginin oluşum sürecini felsefesinde 4 temel unsurla açımlamaya çalışır. 1. Duyumlanan obje. 2. Duyumlayan bedensel organ ya da organlarımız. 3. Objenin imajını formülleştiren zihinsel aktivite. 4. İmmateryal ya da kavramsal obje. Agustinus bilgi felsefesi açısından obje duyu bilgisi daha yüksek bilgi seviyelerine geçmede bize yardımcı görevindedir. Fakat kişi sadece objeye dayalı bilgiden aşama aşama kavramların bilgisine ve oradan da bilgilerin en yücesi olan Tanrı bilgisine doğru yol almalıdır. Kısacası onun ifadesiyle insan hakikat arayışında durmak bilmeden dışarıdan içeriye doğru, aşağıdan yukarıya doğru hareket etmelidir.